Ayrım 13, sayfa 197, bölüm 29. Sonunda oldu, aydın ortaya çıktı. İrlanda'dan dönmemden 2,5 hafta sonra işte masamın başında otururken kapıdan içeri girdi. Üzerimde öğle güneşinin rahatlatıcı etkisine benzer bir etki yarattı. Mutluydum ve korkuyordum. Artık zamanı gelmişti diye açıkladım. Masamın kenarına oturdu, gülümsemesi yüzüne garip bir ifade veriyordu. Beni gördüğün için mutlu musun diye sordu. Aydan, o kadar mutluyum ki burada olduğuna inanamıyorum. Seni bir daha göremeyeceğimden korkuyordum. Üzerinde onu ilk gördüğümde giydiği kıyafet vardı. Bunu nasıl yaptın? Ne demek istiyorsun? Kapıdan yürüdüm ve geldim. Ama Aydan, o an hatırlamıştım. Sen ölüsün. Sıçrayarak uyandım. Kanepedeydim. Sokak lambası içeride morumsu bir gölge oluşturuyor. Gür sesle bir takım insanlar kavga ediyorlardı. Trafik ışığı değişene kadar da devam etti bu kavga. Gözlerimi kapatıp aynı rüyaya geri döndüm. Aydan artık gülümsemiyordu. Üzgündü, kafası karışmıştı ve ben de ona sorma ihtiyacı duydum. Kimse sana öldüğünü söylemedi mi? Hayır. Ben de bundan korkuyordum. Peki neredeydin? Ortalıkta dolanıyordum. İrlanda'da seni izledim ve diğer her şey işte. İzledin mi? Neden hiçbir şey söylemedin? Ailenleydin. Araya girmek istemedim. Ama sen de benim ailemsin. İkinci uyanışım saat 5 civarında oldu. Sabah ışıkları görünmeye başlamıştı. Ama caddeler sessizdi. Rachel'la konuşmaya ihtiyacım vardı. Bana sadece o yardım edebilirdi. Seni uyandırdığım için özür dilerim. Zaten uyanmıştım. Büyük ihtimalle yalan söylüyordu ama yalan söylemiyordu olabilirdi. Bazen Şafak'la beraber uyanıp işten önce adsız uyuşturucu kullanıcıları toplantısına katılırdı. İyi misin? Telaşlanmıştı ama sesinin gayet sıradan çıkması için uğraşıyordu. Benimle buluşabilir misin? Elbette. Ne zaman? Sana geleyim mi? Hayır. Umutsuzca evden çıkmak istiyordum. Jenny'de buluşalım mı? 24 saat açık bir kafeydi. Rachel 24 saat açık birçok kafe bilirdi. 20 dakika sonra görüşürüz. Üzerime bir şeyler geçirip kapıya gittim. Dairemde bir dakika daha duramazdım. Takside Aydan 14. caddede yürürken gördüm ama bu sefer o olmadığını biliyordum. Jenny'ye çok erken vardım. Bir kahve sipariş edip arka taraftaki hoş görünüşlü birkaç erkeğin sohbetine kulak kabarttım. Arada birkaç kelime yakalıyordum. Başarılı olmak, sevmek için teriyaki sosla daha iyi. Derken Rachel geldi. Buraya son gelişimden beri uzun zaman oldu diye belirtti tedirgin gözlerle çevredekilere bakarak. Geçmişe dönmüş gibi oldum. Oturup çay ısmarladı. Anna, iyi misin? Bir şey mi oldu? Aydan'la ilgili bir rüya gördüm. Bu çok doğal. Hatta olması gerekli şeylerden biri ana. Onu her yerde görmen gibi. Peki nasıl bir rüyaydı? Onun ölü olduğunu gördüm. Sessizlik. Çünkü o ölü ana. Biliyorum. Bir sessizlik daha. Biliyormuş gibi davranmıyorsun ona. Üzgünüm ama her şey eskisi gibiymiş gibi davranmak olanları değiştirmeyecek. Ama ölü olmasını istemiyorum. Gözleri yaşlarla doldu. Elbette istemiyorsun. O senin kocandı, senin. Rachel, lütfen geçmiş zamanda konuşma. Bunları duymaktan nefret ediyorum. Kendim için telaşlanmıyorum. Onun için telaşlanıyorum. Ne olduğunu fark edince çıldıracağından korkuyorum. Çok sinirlenecek, korkacak ve ben ona yardım edemeyeceğim Rachel. Artık içimde taşıyamıyordum. Aydın ölü olmaktan nefret edecek. Bölüm 30. Rachel ifadesiz bir yüzle bana baktı. Dinlemiyormuş gibi. Sonrasında anladım ki söylediklerim karşısına şoka girmişti. O kadar kötü müydüm? O kadar planımız vardı ki, dedim. 80 yaşımıza gelene kadar ölmeyecektik. Benim için o kadar telaşlanıyordu ki, eğer bana iyi bakamazsa çıldıracağını düşünüyordu. Rachel o kadar güçlü ve sağlıklıydı ki neredeyse hiç hasta olmazdı. Ölü olmayı nasıl atlatacak? Bir saniye düşünmeme izin ver. Bu daha önce hiç olmamıştı. Rachel'ın her zaman söyleyecek bir şeyleri olurdu. Ana, bu benim kapasitemin çok üzerinde. Profesyonel yardıma ihtiyacım var. Konunun uzmanı olan birinden. Bir psikiyatr. Sana bir kitap getirmiştim. Belki biraz yardım olur ama gerçekten bir uzmana. Rachel, sadece onunla konuşmak istiyorum. Tek istediğim bu. Onun korkunç bir yerde sıkışıp kalmış olduğu ve benimle iletişim kuramadığı fikrini kafamdan atamıyorum. O nereye gitti? Gözleri büyüdükçe büyüdü ve yüzü daha da berbat bir hal aldı. Ana, düşünüyorum da. Siyah giymiş adamlar masalarından kalkıp kapıya ilerlediler. Bir tanesi geçerken Rachel'a önce üstün körü sonra dikkatlice baktı. Soluk bir yüzü, dalgın kahverengi gözleri, uzun koyu renk saçları vardı. Red Hot Chili Peppers grubunun üyelerine benziyordu. Hey dedi, seni tanıyor muyum? St. Mark'tan Rachel değil mi? Ben Angelo. Nasılsın? Kafan hala karışık mı? Hayır dedi Rachel. Ortalığa bu durum o kadar uygunsuz ki dalgaları yayarak. Öyleyse o adamla evlenecek misin? Evet dedi. Dalgalar daha da güçlenmişti. Öyle ki onları neredeyse görebilecektiniz. Elini uzatıp nişan yüzüğünü gösterdi. Aa, gerçekten evleniyorsun. Tebrikler. Şanslı adammış. Sonra bana baktı. Gözleri anlayışlıydı. Ah küçük kız dedi. Üzücü değil mi? Konuşmamızı dinliyordun. Rachel'ın ifadesi sertleşmişti. Hayır ama bir şekilde belli oluyor. Bana döndü. Her seferinde bir adım. O bir bağımlı değil, benim kız kardeşim. Bu her seferinde bir adım atmayı denememesi için bahane değil. Hayda'nın ölmüş olduğunu düşünerek işe gittim. Şimdiye kadar anlamamıştım. Yani öldüğünü biliyordum ama bunun kalıcı olacağını düşünmemiştim. Franklin'in seslendiğini koridorda bir hayalet gibi ilerliyordum. Günaydın ana, nasılsın? İyi. Bir yıllık bile evli olmadığım kocam öldü. Evet, bildiğini biliyorum ama ben yeni yeni anlıyorum. Demek istedim ama söylenecek bir şey yoktu. Onlar için eski haberlerdi. Hayatlarına devam etmişlerdi. Akşam yemeği için yola çıkmıştık. Beni en çok üzen bunun çok ender yaptığımız bir şey olması. Restoranlar, sosyal hayat, başkalarıyla buluşmak için iyiydi ama yalnız olduğumuzda koltuğa ayılır, eve sipariş verirdik. Eğer o gece evde otursaydık hala yaşıyor olacaktı. İşin aslı az kalsın dışarı çıkmayacaktık ama Tamarin de yer ayırtmıştı. Ben gitmeyi çok istemiyordum çünkü daha 2 gün önce sevgililer gününde orada yemiştik. Gitmeyi istemesem de onun için önemli görünüyordu. Sonra bir taksinin 3 trafik ışığını aldırmadan geçip bana doğru geldiğini gördüğümde yolun kenarında Aydan'ı bekliyordum. Taksideki oydu, bana elinin 7 parmağını gösteriyordu. Aramızda taksi şoförlerinin deliliklerine puan verirdik. 7 dedim, iyi iş. Güldü. 2 gündür pek neşeli değildi. İşinde sorunlar olduğunu söylemişti. Taksi önümde durdu. Bindim. Daha kapıyı kapatmamıştım ki taksi hareket etti. Aydan'ın üzerine yuvarlanınca bunu diğer tarafı yuvarlanmadan önce beni öpmek için fırsat bildi. Onun üzerinden 7 mi? Uzun zamandır bunlardan birine binmemiştik. Anlat bakalım. Kafasını salladı ve kısık sesle. Bu seferki şoför çok iyi anla. Prenses Diana'yı 7 Taksim 11'deki evinin orada bir pastaneden poğaça alırken görmüş. Ne tür poğaça? Karışık bir kutu ve geçen yılda Martin Luther King'in yüzünü bir domateste görmüş. Domates çürüyene kadar komşularına kişi başı $5 karşılığı sergilemiş. Uyarı olmaksızın 53. caddede zigzaklar yaparak gidiyorduk. Bir kapının bir aydanın üzerine düşüyordum. Elbette diye ekledi Aydan. Kaliteli şoförlüğünü de unutmamak gerek. Ne gariptir ki kaza 10 üzerinden 7'lik şoförümüzün hatası değildi. Aslında sonunda kimsenin hatası olmadığı ortaya çıktı. İş çıkışı trafiği içerisinde hızımız iyice yavaşlamış, Aydan ve ben de dairemizin durumu ve ev sahibimizin domuzlukları üzerine konuşmaya dalmıştık. Sokağın diğer ucunda olanlardan habersizdik. Aniden sokağa fırlayan bir kadın, ona çarpmamak için yoldan çıkan Ermeni bir taksi şoförü, daha önce o noktada kaza yapmış bir araçtan kalma, benzine gelen tekerleğin kayması. Olay olduğunda evin duvarlarını boyatabileceğimizden bahsediyordum. Bir anda başka bir boyuta geçtik. Diğer araç yandan bize çarptı ve ön tarafı bizim oturduğumuz arka tarafın içine girdi. Böyle şeyler ancak kabuslarda olur zannedersiniz. Beynim gıcırtı ve kırılma sesleriyle dolmuştu. Yolda dönerek kayıyorduk. Şok atlatılır gibi değildi. Hala değil. Aydan olay anında ölümcül 6 yara aldı. Karaciğerinden, böbreklerinden, pankreasından. Her şeyi gördüm. Çünkü yavaş çekimde oluyor gibiydi. Uçan cam parçaları, parçalanan metal, Aydan'ın ağzından boşalan kan ve gözlerindeki şaşkınlık. Ölüyor olduğunu, 20 dakika sonra öleceğini bilmiyordum. Gereğinden hızla giden bir gerizekalıya çok kızgın olmamız gerektiğini düşünüyordum. Dışarıda birileri haykırıyordu. Birisinin "Aman Tanrım!" diye bağırdığını duydum. Önümden ayaklar geçiyordu. kırmızı bir çift ayakkabıyı çok net hatırlıyorum. Öyle ki önümde bir yığın kırmızı ayakkabı sıralasalar onları hemen teşhis edebilirim. Bazı detaylar sonsuza kadar beynine kazınıyor insanın. Sonradan herkes ne kadar şanslı olduğumdan bahsetti. Şanslı, çünkü bütün darbeleri Aydan almıştı. Aydan'ın vücudu tarafından hızları kırılan parçalar bana ulaşamamış, ulaşanlar da çok fazla zarar vermemişti. Genel bir hasar vardı elbette. Tırnaklarımın çıkması, yüzümün yaralanması, kolum, ama ölmedim. Şoförümüz çizik bile almadan kurtuldu. Sonsuza kadar devam edecekmiş gibi görünen kaymamız bitince arabadan çıktı ve eskiden arka camın olduğu delikten bize baktı. Sonra geri çekildi. Ne yaptığını merak ettim. Lastiklerimi kontrol ediyordu. Çıkarttığı seslerden kustuğunu anladım. Ambulans geliyor dedi bir erkek sesi. Gerçekten duyup duymadığımı merak ettim. Kısa bir süre için her şey sessiz ve huzurluydu. Aydan ve ben durumumuza inanamayarak birbirimize baktık. Sevgilim, iyi misin? Diye sordu. Evet, ya sen? Evet, dedi ama sesi garip, boğulur gibi geliyordu. Gömleğinin önünde ve kravatında kırmızı bir leke oluşmuştu. En sevdiği kravatlarından biriydi. Kravat için üzülme dedim. Başka bir tane alırız. Canın yanıyor mu? Diye sordu. Hayır, dedim. Hiçbir şey hissetmiyordum. Şok hali, koruyucumuz bizi acıya katlanabilir kılan şey. Sen nasılsın? Biraz. O anda onu çok acı çektiğini anladım. Uzaktan sirenlerin sesi geliyordu. Yaklaştıkça sesleri yükseliyordu sirenlerin ve sonra aniden kesildi. Bizim için buradalar diye düşündüm. Bunun bizim başımıza geldiğine inanamıyorum. Aydan arabadan dışarı çıkarttılar. Ardından ikimiz de aşırı hız yaptığı hissine kapıldım bir ambulansa bindirdiler. Hastanede ikimizi ayırdılar ve insanların koşturmalarından oradaki en önemli insanlar olduğumuzu anladım. Onlara sağlık sigortamızla ilgili detayları verdim. Her şeyi, numaralarımızı bile hatırlıyordum. O numaraları bildiğimden bile haberim yoktu. Bir şey imzalamam istendi ama imzalayamadım. Çünkü sağ kolum ve elim zarar görmüştü. Önemli olmadığını söylediler. Hastayla yakınlık dereceniz nedir diye sordular. Karısı, arkadaşı. Her ikisi de diye yanıtladı Aydan boğuk bir sesle. Onu alelacele götürdüklerinde ölüyor olduğunu hala bilmiyordum. Yaralandığını biliyordum ama iyileştiremeyeceklerini anlayamamıştım. Onu iyileştirin dedim kısa boylu doktora. Üzgünüm. Büyük ihtimalle başaramayacak. Ağzım açık kaldı. Nasıl? Yarım saat önce yemeğe gidiyorduk ve şimdi bana onun başaramayacağını söylüyorlar. Ve başaramadı. Hızlı öldüğünü söylediler. Yaklaşık 10 dakika sonra. Birden elimdeki, kolumdaki ve yüzümdeki acıyı hissetmeye başladım. Acı o kadar fazlaydı ki adımı bile hatırlayamıyordum. O anda Aydan'ın öldüğünü kavramayı denemek, yeni bir renk hayal etmeyi denemek gibiydi. Biri onu aramış olmalı ki Rachel, Luke'la birlikte göründü. Onu gördüğümde önce onların da kazada olduğunu düşündüm. Yoksa neden hastanede olacaklardı? Ayrıca tesadüften ötürü şaşırmıştım. Yine o sıralarda bana ilaç, sanırım morfin verdiler ve ancak o zaman bize çarpan şoförü sormak aklıma geldi. Adı Elindi. İki kolu da kırılmıştı ama başka yarası yoktu. Herkes kazanın onun hatası olmadığı yönde fikir birliğine varmıştı. Ortalıkta onu kadına çarpmaması için seçme şansı olmadığı konusunda ısrar eden milyonlarca tanık vardı ve yola benzin dökülmüş olması büyük bir şanssızlık olarak görülüyordu. Hastanede çevremin insanlarla dolu olduğu iki gün geçirdim. Aydın'ın ailesi Boston'dan, annem, Maggie, Helen ve babam İrlanda'dan geldiler. Dana ve Leon doktorlara bana gereğinden fazla morfin verdikleri için bağırıyorlardı. Jackie, Rachel, Luke, Ernesto, Tini, Franklin, Marty, Aydan'ın iş arkadaşları ve ifade almak için gelen iki polis. Hatta Elin, bize çarpan aracın şoförü bile uğradı. Her iki kolu sargılıydı. Durmadan ağlıyor ve özür diliyordu. Ondan nefret etmem mümkün değildi. Hayatının sonuna kadar kabus görecekti ve büyük ihtimalle bir daha direksiyon başına geçemeyecekti. Ne yazık ki Elina olan acıma duygum beni başka bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Aydan'ın ölümü için kimi suçlayacaktım? Tüm bunları düğünümüzün kabus versiyonu olan cenaze için Boston'a gidişim izledi. Tekerlekli iskemlede yüzyıllardır görmediğim, bir rüyada zorla bir arabaya gelmiş gibi duran insanların taziyelerini dinledim. Sonra yine uçağa binip oturma odasına yerleştiğim aile evine İrlanda'ya gittim. New York'a dönmemden önce gerçekten neler olduğuyla henüz yüzleşebilmiş değildim.